Ayrım 40.
Alın dedi Mary kesik kesik. Kendimizinkilerle birlikte sizin battaniyelerinizde taşıdık. Yol gezer kalan bütün yükü koca bir yaprak öbeğine gizledi. Yüklerinize hiç gerek yoktu dedi Haldir. Bu gece rüzgar güneyden esiyorsa da kışın ağaç tepeleri soğuk olur. Lakin hem gecenin ürpertisini geçirecek yiyecek ve içecekler hem de yedek kürk ve pelerinler sunabiliriz size. Hobbitler bu ikinci ve çok daha mükellef akşam yemeğini memnuniyetle kabul ettiler. Sonra yalnız elflerin kürk pelerinlerinle değil, aynı zamanda kendi battaniyelerine de sarınıp sarmalanıp uyumaya çalıştılar. Fakat o kadar yorgun olmalarına rağmen sadece Sam kolaycacık uyuyacak gibi görünüyordu. Hobbitler yükseklikten hoşlanmazlar ve nadir görülen iki katlı kovuklarda bile üst katlarda uyumazlar. Fred hiç de onların zevkine göre bir yatak odası değildi. Duvarı yoktu, parmaklığı bile yoktu. Sadece bir yanda rüzgara göre yeri değiştirilerek başka başka yerlere takılabilen zigzaklı hafif bir paravan vardı. Pippin bir süre konuşmaya devam etti. Eğer bu güvercin yatağında uyuyabilirsem aşağı düşmem umarım diyordu. Ben bir daldım mı dedisem, yuvarlansam da yuvarlanmasam da uyanacak değilim. Ve ne kadar az konuşulursa da o kadar çabuk dalacağım uykuya. Bilmem anlatabildim mi? Frodo bir süre uyumadan yatıp titreşen yaprakların oluşturduğu solgun damın arasından parıldayan yıldızlara baktı. O gözlerini kapatmadan çok önce Sam yanında horlamaya başlamıştı bile. Hareket etmeden elleri dizlerinde oturmuş fısıltı halinde konuşan iki elfin gri şekillerini anca seçebiliyordu. Üçüncüsü alttaki dallardan birinde nöbet tutmaya gitmişti. Sonunda yukarıdan dallar arasındaki rüzgar ve aşağıdan da Nimrodel çağlayanlarının tatlı mırıltısıyla içi geçen Frodo, Legolas'ın şarkısını zihninde duyarak uykuya daldı. Gece geç bir vakitte uyandı. Diğer hobbitler uykudaydı. Elfler ortada yoktu. Hilal şeklindeki ay yapraklar arasından belli belirsiz parlamaktaydı. Rüzgar durmuştu. Az uzaklardan kaba bir kahkaha ve aşağıda toprağı ezen ayakların sesini duydu. Madeni bir şakırtı oldu. Sesler güneye sanki ormanın içlerine doğru yönelerek yavaş yavaş eriyip gitti. Aniden filetteki delikte bir baş belirdi. Frodo telaşla yerinden doğruldu ve gelenin gri kukuletalı bir elf olduğunu gördü. Elf hobbitlere doğru baktı. ''Ne oluyor?'' dedi Frodo. ''Yırç!'' dedi elf tıslayan bir fısıltıyla ve toplanmış ip merdiveni filete attı. ''Orklar!'' dedi Frodo. ''Ne yapıyorlar?'' Fakat elf gitmişti bile. Artık hiç ses duyulmuyordu. Yapraklar bile sessiz, hatta çağlayanlar bile susmuş gibiydi. Frodo oturduğu yerde örtüleri altında titredi. Yerde yakalanmadıkları için minnettardı. Fakat ağaçlar onları gizlese de korunmalarına pek bir faydaları yokmuş gibi geliyordu ona. Orkların en az av köpekleri kadar iyi koku aldıkları söylenirdi ve üstelik onlar ağaca da tırmanabilirlerdi. Sting'i çekti. Kılıç çakmak çakmak mavi bir alev gibi pırıldadı. Sonra yavaş yavaş solarak yeniden donuklaştı. Kılıcının solmasına rağmen yakınlardaki tehlike hissi Frodo'yu bir türlü terk etmemiş, hatta daha da artmıştı. Yerinden kalkarak deliğe kadar emekleyip aşağıya baktı. Ta aşağıda ağacın dibinde sinsi sinsi bir kıpırtı duyduğuna yemin edebilirdi. Elfler değildi bu. Çünkü orman halkı bütün hareketlerinde tamamıyla sessizdirler. Sonra biri yerleri kokluyormuş gibi belli belirsiz bir ses duydu. Bir de sanki bir şey ağacın gövdesini tırmalıyordu. Nefesini tutarak aşağıya karanlığa baktı. Artık bir şey ağır ağır yukarı tırmanmaya başlamıştı ve kenetlenmiş dişleri arasından yumuşak bir tıslama halinde nefesi duyulabiliyordu. Sonra ağacın gövdesine iyice sokulmuş, gittikçe yaklaşan iki soluk göz gördü Frodo. Gözler durup hiç kırpışmadan yukarıya baktı. Aniden döndüler ve gölge gibi bir şekil ağacın diğer yanına dolanarak gözden kayboldu. Hemen ardından Haldir dallar arasından hızla tırmanarak çıktı. ''Bu ağaçta bugüne kadar hiç görmediğim bir şey vardı.'' dedi. ''Ork değildi. Ben ağacın gövdesine değer değmez kaçtı. Böyle hem ürkek hem de ağaca tırmanmasını bilen bir şey olmasa siz hobbitlerden biri zannedebilirdim. Ork atamadım çünkü şimdi gürültü çıkaracak zaman değil. Çatışmayı göze alamayız.'' Büyük bir ork bölüğü geçti. Nimrodel'i açtılar. Temiz sularına giren o kirli ayaklarına lanet olsun. Ve nehrin yanındaki eski yoldan ilerlediler. Bir koku almış olacaklar ki sizin konaklamış olduğunuz yerde bir süre toprağı incelediler. Biz üçümüz 100 kişiye meydan okuyamazdık. O yüzden önden giderek sesimizi değiştirip konuştuk. Onları ormana doğru çektik. Orofin şimdi halkımızı uyarmak için acilen yerleşim yerimize gitti. Orklardan hiçbiri Lorien'den sağ çıkamayacak ve yarın gece çökmeden önce kuzey sınırında birçok elf gizlenmiş olacak. Fakat gün tamamen ışır ışımaz sizin güneye doğru gitmeniz gerek. Doğudan solgun bir gün doğdu. Işık artıp Maldron'un sarı yaprakları arasından süzüldükçe hobbitlere sanki serin bir yaz sabahının ilk ışıkları parlıyormuş gibi geliyordu. Soluk mavi gök salınan dalların arasından bir görünüp bir kaybolmaktaydı. Flat'in güney tarafındaki bir açıklıktan bakan Frodo, Gümüş Damar Vadisi'ni hafif esintide küçük küçük dalgalanan soluk altın rengi bir deniz misali bir baştan bir başa karşısında bulmuştu. Grup bu kez Haldir'le kardeşi Rumil'in rehberliğinde tekrar yola koyulduğunda daha sabahın erken vakitleriydi ve serindi. ''Elveda canım Nimrodel'' diye haykırdı Legolas. Frodo arkasına bakıp gri ağaç gövdeleri arasında beyaz köpüklerin ışıltısını şöyle bir görür gibi oldu. ''Hoşça kal'' dedi o da. Sayısız notlarını durmaksızın sonsuz ve değişken bir müziğe dönüştüren böylesine güzel bir akarsu sesini ömrü boyunca bir daha duyamazmış gibi geliyordu. Gümüş Damar'ın batı yanından ilerlemeye devam eden patikaya geri döndüler ve bir zaman bunu güneye doğru izlediler. Toprakta ork ayaklarının izleri vardı. Fakat kısa bir süre sonra Haldir grubu ağaçların arasına sokarak dalların gölgelediği nehir kıyısına getirdi. ''Siz herhalde göremezsiniz ama'' dedi, ''derenin öte yanında halkımdan biri var.'' Sonra kuş ötüşünü andıran hafif bir ıslık çaldı ve iç içe büyüyen bir küme genç ağacın arasından bir elf belirdi. Elf grilere bürünmüştü fakat kukuletası açıktı ve sabah güneşinde saçları altın gibi parlıyordu. Haldir derenin üzerinden bir bağ gri ipi maharetle fırlattı. Karşıdaki de bunu yakalayarak dere kenarının yakınındaki bir ağaca bağladı. ''Gördüğünüz gibi Celebrant daha buralarda bile epeyce güçlü bir nehir sayılır.'' dedi Haldir. ''Hem hızlı akar hem derindir hem de çok soğuktur. Bu kadar kuzeyde mecbur kalmadıkça nehre girmeyiz.'' Fakat dikkatli hareket edilmesi gereken bu zamanda köprüler de kurmuyoruz. Bu şekilde geçiyoruz. Beni takip edin. O da ipin kendi tarafındaki ucunu bir ağaca bağladı. Ve sanki yolda yürürmüş gibi ipin üzerinden rahatlıkla koşarak önce karşıya sonra tekrar bu tarafa geçiverdi. Ben bu yolda yürüyebilirim dedi Legolas. Fakat diğerlerinin bu hüneri yok. Yüzmeleri mi lazım gelecek? Hayır dedi Haldir. İki ipimiz daha var. Bunların birini omuz, birini de bel hizasında bu ipten yukarıya bağlarız. Yabancılar herhalde bunlara tutunarak dikkatli dikkatli geçebilseler gerektir. Bu narin köprü yapılınca kimi tedirgin ve yavaş yavaş kimi daha rahat yürüyerek grup üyeleri karşı kıyıya geçtiler. Hobbitler arasından en beceriklisi Pippin'di. Çünkü ayaklarını sağlam basıyordu ve sadece tek eliyle tutunarak suyun üzerinden hızla aştı. Fakat gözlerini karşı kıyıya dikmiş, hiç aşağıya bakmamıştı. Sam ayaklarını sürüye sürüye iplere sımsıkı yapışa yapışa ve girdaplanarak akan soluk suya sanki dağlar içindeki derin bir uçurummuş gibi baka baka geçti. Sağ salim karşıya geçince rahat bir nefes aldı. Benim babalığın hep dediği gibi, öğrenmenin sonu yok. Gerçi o kuş gibi tünemeyi yahut örümcek gibi yürümeyi değil, bahçıvanlığı kastederdi ya. Böyle bir cambazlığı Andy amcam bile yapmamıştır. En nihayetinde bütün grup Gümüş Damarı'nın doğu yakasında bir araya toplanınca elfler ipleri çözerek ikisini topladılar. Diğer yanda kalan Rumil son ipi de çekerek omzuna attı ve onlara el sallayıp nöbet tutmak için Nimrodel'de doğru uzaklaştı. ''Şimdi dostlarım'' dedi Haldir. ''Lorien Knight'ine girmiş bulunuyorsunuz. Siz buraya üçgen diyeceksinizdir. Çünkü burası Gümüş Damarı'nın kollarıyla Ulu Anduin arasında mızrak ucu gibi bir toprak parçasıdır. Hiçbir yabancının Knight'in sırlarını gözlemesine müsaade edemeyiz. Hatta buraya ayak basmasına izin verdiklerimiz bile sayılıdır. Anlaştığımız gibi burada Cüce Gimli'nin gözlerini bağlayacağım. Diğerleri Egladil'de sular arasındaki açıda bulunan yerleşim merkezimize yaklaşıncaya kadar daha bir süre serbestçe gidebilirler. Bu Gimli'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Anlaşma benim rızam dışında yapılmış dedi. Dilenci veya mahkum gibi gözlerim bağlanarak yürümem. Ben casus değilim. Halkımın hiçbir zaman düşmanın uşaklarıyla bir alışverişi olmamıştır. Elflere de hiç kötülüğümüz dokunmamıştır. Legolas veya gruptaki diğer arkadaşlarımın size hıyanet etme ihtimali ne kadarsa benimki de o kadardır ancak. Sizden kuşkum yok dedi Haldir. Ama bu bizim kanunumuz. Kanunların uzmanı ben değilim ve kanunları bir yana bırakamam. Sizi Celebrant'ın bu yanına geçirmekle yeterince büyük bir iş yapmış oldum zaten. Gimli'nin dediği dedikti. Ayaklarını açıp sıkı sıkı bastı yere ve elini baltasının sapına koydu. Ya hür olarak ilerlerim dedi ya da tek başıma yabanlıkta kurda kuşa yem olma pahasına geri döner, sözüme güvenilen kendi topraklarımı ararım. Geriye gidemezsiniz dedi Haldir sert bir biçimde. Bu kadar ileriye kadar geldikten sonra bey ile hanımın huzuruna çıkmanız lazım gelir. Sizi değerlendirip alıkoymak ya da salıvermek hususunda irade bildireceklerdir. Nehirleri bir daha geçemezsiniz. Arkanızda da artık aralarından geçmeniz mümkün olmayan gizli gözcüler var. Daha onları görmeden öldürülürsünüz. Gimli baltasını kemerinden çıkardı. Haldir ile yoldaşı yaylarını gerdiler. Kahrolası cüceler ve dik kafaları dedi Legolas. Hadi dedi Aragorn. Eğer ben hala bu grubun lideri sayılıyorsam benim sözümü dinleyin. Bu şekilde mimlenmek cüceye ağır geliyor. Hepimiz gözlerimizi bağlatacağız. Legolas dahil. Gerçi bu yolculuğu yavaşlatacak ve sıkıcı bir hale sokacak ama en iyisi bu. Gimli aniden güldü. Bir bölük ahmağa benzeriz. Haldir bizi tek bir köpeği olan bir sürü dilenci gibi ipe dizip de mi çekecek? Yok, içinizden bir tek Legolas körlüğümü paylaşsın bana yeter. Ben elfim ve onların soyundanım dedi Legolas. Hitletlenme sırası şimdi ondaydı. Haydi şimdi de elflerin kahrolası dik kafaları diyelim dedi Aragorn. Fakat bütün grup eşit muamele görecek. Gözlerimizi bağla Haldir. Eğer bizi doğru dürüst götürmezseniz her düşüşüm ve ayağımın her taşa çarpışı için sizi şikayetimin karşılığını isteyeceğim dedi Gimli gözlerine bez bağlanırken. Hiçbir şikayetiniz olmayacak dedi Haldir. Sizi doğru dürüst götüreceğim. Üstelik yollar hem muntazam hem de dümdüz. Yazıklar olsun şu günlerin ahmaklığına dedi Legolas. Burada herkes tek düşmanın düşmanı. Yine de altuni yapraklar altındaki orman diyarında güneş böylesine parlarken ben gözlerim bağlanarak yürümek zorunda kalıyorum. Ahmaklık gibi gelebilir dedi Haldir. Gerçekten de Karanlıklar Efendisi'nin gücünün en iyi ispatı hala ona karşı koymakta olanların arasını açan şu yabancılaşmadır işte. Lakin belki bir tek ayrık vadi hariç artık Lothlórien'in dışındaki dünyada öyle az vefa ve itimat buluyoruz ki kendi itimadımız yüzünden topraklarımızı tehlikeye atmaya cesaretimiz yok. Artık birçok tehlikeyle kuşatılmış bir adada yaşıyoruz ve ellerimiz harplerden çok ok yaylarına gider oldu. Nehirler uzun zamandır korudu bizi ama artık onlar da tam bir emniyet veremezler. Çünkü gölge kuzeye doğru ilerledi. Etrafımızı sardı. Bazıları gitmekten söz ediyor ama galiba artık bunun için çok geç. Batıdaki dağlar gittikçe kötüye dönmekte. Doğudaki topraklar çorak ve Sauron'un yaratıklarıyla dolu. Artık Rohan'dan geçmenin de emniyetli olmadığı ve düşmanın Ulu Nehrin denize döküldüğü yerleri de gözlediği rivayet ediliyor. Denizin kıyılarına ulaşabilsek bile orada barınacak bir yer bulamayız artık. Yüksek elflerin limanları hala duruyormuş söylendiğine göre. Fakat çok kuzeyde ve batıda buçuklukların ülkesinin ardındaymış. Fakat orası neresidir bey ile hanım bilir belki. Ama ben bilmiyorum. Bizi gördükten sonra bunu en azından tahmin edebilirsin dedi Merry. Ülkemin hobbitlerin yaşadığı şairin batısında elf limanları vardır. Deniz kıyısında yaşadıkları için ne mutlu bir halk olmalı hobbitler dedi Haldir. Gerçi hala şarkılarda hatırlarız ama çoktandır benim halkımdan kimse denizi gözüyle görmüş değil. Bir yandan yürürken bir yandan da bana bu limanları anlatın. Anlatamam dedi Merry. Hiç görmedim oraları. Daha önce ülkemden hiç çıkmamıştım. Ve dışarıdaki dünyanın neye benzediğini bileydim, şimdi de çıkmaya cesaret edemezdim herhalde. Güzel Lothlórien'i görmek için bile mi dedi Haldir. Dünya gerçekten de tehlikelerle dolu ve içinde bir sürü karanlık yer var. Lakin nice güzellik de hala ayakta ve artık bütün topraklarda içine keder karışmış olsa da belki daha bile çok serpiliyor sevgi. Aramızda gölgenin yeniden çekileceği ve huzurun yeniden geleceği şarkıları söyleyenler var. Yine de ben etrafımızdaki dünyanın bir daha eskisi gibi olacağını veya güneşin ışığının önceki zamanlardaki gibi parlayacağını zannetmiyorum. Korkarım ki elfler için en iyi ihtimalle engellenmeden denize ulaşıp orta dünyayı sonsuza kadar terk etmelerine olanak sağlayan bir ateşkes getirebilir talih. Eyvah ki eyvah canım Lothlórien'le. Malron yetişmeyen bir yerde yaşam ne fakirdir. Yok eğer büyük denizin gerisinde Malron ağacı var ise de bizim kulağımıza gelmedi. Onlar bu şekilde konuşurken grup tek sıra halinde yavaş yavaş ormanda ilerlemekteydi. Başlarında Haldir vardı. Diğer elf ise en arkadaydı. Ayaklarının altındaki toprağın düzgün ve yumuşak olduğunu hissediyorlardı. Ve bir süre sonra düşme ve yaralanma korkusu olmadan daha rahat yürümeye başladılar. Frodo görme duyusundan mahrum kalınca işitme duyusuyla diğer duyularının daha keskinleştiğini fark etmişti. Ağaçların ve ezilen çimlerin kokusunu alabiliyordu. Başının üzerindeki yaprakların hışırtısında, sağ yanındaki derenin mırıltısında ve gökyüzündeki kuşların ince, berrak seslerinde nice notalar duyabiliyordu. Açık bir alandan geçerken güneşi yüzünde ve ellerinde hissediyordu. Gümüş damarının bu yanına adım attığından beri üzerine garip bir his gelmişti ve Night'in içlerine doğru ilerledikçe de bu his arttı. Kadim günlerin bir köşeciğine uzanan bir zaman köprüsünü geçmiş ve şimdi de artık var olmayan bir dünyada yürüyormuş gibi geliyordu ona. Ayrık vadide eski şeylerin hatırası vardı. Lorien'de ise eski şeyler hala canlıların arasında yaşıyordu. Burada kötü şeyler görülmüş ve duyulmuştu. Keder biliniyordu. Elfler dışarıdaki dünyadan korkuyor, güvensizlik duyuyordu. Kurtlar ormanın kıyısında ulumaktaydı. Fakat Lorien topraklarına hiçbir gölge düşmemişti. Bütün gün boyunca ta serin akşam çöküp, akşam rüzgarının bir sürü yaprak arasında fısıldadığını duyana kadar yürüdüler. Sonra da yere korkusuzca dinlendiler ve uyudular. Çünkü rehberleri gözlerini açmalarına izin vermediğinden ağaca tırmanamazlardı. Sabah acelesizce yürüyerek tekrar yollarına devam ettiler. Öğlen bir mola verdiler. Frodo parlamakta olan güneşin altına çıkmış olduklarının farkındaydı. Aniden etrafında bir sürü ses duydu. Bir bölük elf gelmişti yanlarına sessizce. Moria'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı önlem almak için acilen kuzey sınırlarına doğru gidiyorlardı. Haldir onlardan aldığı haberlerin bir kısmını gruba da anlattı. İstilacı orklar pusuya düşürülmüş ve hemen hemen hepsi temizlenmişti. Kalanlar batıya, dağlara doğru kaçmışlardı. Ve elfler onların da peşindeydi. Bir de garip bir yaratık görünmüştü. Elleri yere değercesine iki büklüm koşan, hayvana benzeyen ama hayvan biçimde olmayan bir şey. Onu yakalayamamışlar ve iyi mi kötü mü olduğunu bilemediklerinden okla da vurmamışlardı. Gümüş damarından aşağıya güneye doğru gözden kaybolmuştu. Ayrıca dedi Haldir, Galadrim Bey ile hanımından da haber getirdiler. Hepiniz özgürce yürüyebileceksiniz. Cüce Gimli bile. Hanım grubunuzdaki herkesin kim ve ne olduğunu biliyormuş anlaşılan. Belki de ayrık vadiden yeni haberler gelmiştir. Önce Gimli'nin gözündeki bağı çıkarttı. Affınıza rica ederim dedi yere kadar eğilerek. Artık bize dostça gözlerle bakınız. Bakıp da mutlu olunuz. Çünkü Durin günlerinden beri Lorien Knight'ini gören ilk cüce sizsiniz. Sırası gelip kendi gözleri de çözülünce Frodo başını yukarı kaldırdı ve nefesi kesildi. Açık bir alanda duruyorlardı. Sollarında eski günlerin ilk bağırları kadar yeşil çimenlerle kaplı büyük bir tümsek vardı. Tümseğin üzerinde iç içe çifte taç gibi yetişmiş ağaçlardan oluşan iki çember yükselmekteydi. Dış çemberdeki ağaçların kar gibi beyaz gövdeleri vardı ve yapraksızdılar. Ama biçimli çıplaklıkları içinde çok güzeldiler. İçtekiler ise hala soluk altın rengiyle kuşanmış çok ulu malorn ağaçlarıydı. Çemberlerin tam merkezinde duran yüksek mi yüksek bir ağacın ta yukarıdaki dalları arasında beyaz bir filet görülüyordu. Ağaçların dibinde ve yeşil yamaçların dört bir yanında çimenler yıldız şeklindeki küçücük altın çiçeklerle bezenmişti. Aralarında ince sapları üzerinde rüzgarda salınan beyaz ve uçuk yeşil başka çiçekler de doluydu. Ve çimenlerin canlı rengi içinde bir pus gibi ışıldıyorlardı. Tepelerinde gökyüzü masmaviydi. Akşamüstünün güneşi tepenin üzerine parlıyor, ağaçlar altına uzun yeşil gölgeler düşürüyordu. ''Bakın, Serin Amroth'a geldiniz.'' dedi Haldir. ''Burası geçmişteki haliyle eski diyarın kalbidir. Bu da daha mutlu günlerde Amroth'un yüksek evinin inşa edilmiş olduğu Amroth höyüğüdür. Burada solmayan çimenler üzerinde kış çiçekleri hiç durmadan açarlar. Sarı Elanor ile uçuk Nifredil. Burada biraz durup Galadrim şehrine alacakaranlıkta gireceğiz. Diğerleri kendilerini mis kokulu çimlerin üzerine attı ama Frodo bir süre daha hayretler içerisinde ayakta kaldı. Sanki yitip gitmiş bir dünyaya açılan büyük bir pencereden geçmiş gibiydi. Lisanında çevresini saran ışığı adlandıracak bir kelime bile bulamıyordu. Gördüğü her şey biçimliydi. Fakat biçimler hem adeta gözleri açıldığı anda tasavvur edilip çizilivermiş gibi taptaze hem de ezelden beri dayanmış gibi kadimdiler. Bildiği renklerden altın renginden, beyazdan, maviden, yeşilden başka bir renk görünmüyordu. Fakat bu renkler sanki Frodo onları o anda idrak etmiş ve onlara yeni ve muhteşem isimler yakıştırmış gibi taze ve keskindi. Kışın burada yazı veya baharı özlemek mümkün değildi. Toprak üzerinde yetişen hiçbir şeyde ne bir kusur, ne hastalık, ne biçimsizlik göze çarpıyordu. Lorien ülkesi lekesizdi. Döndü ve şimdi Sem'in de aklı karışmış bir ifadeyle etrafına bakarak ve sanki uyanık olup olmadığından şüphe eder gibi gözlerini ovuşturarak yanında durmakta olduğunu gördü. İşte basbayağı güneşli, parlak mı parlak gündüz vakti diyordu. Elflerin gönlünde tek ayla yıldızlara yer olduğunu sanırdım. Fakat bu, bugüne kadar duyduğum her şeyden daha elfçe. Sanki bir şarkının içindeymişim gibi geliyor bana. Bilmem anlatabiliyor muyum? Haldir onlara baktı. Gerçekten de hem düşünceyi hem de sözü anlamışa benziyordu. Gülümsedi. Galadrim hanımının gücünü hissediyorsunuz dedi. Benimle birlikte Serin Amroth'a tırmanmak ister miydiniz? Hafif adımlarla çimenli yamaçlardan yukarıya vurdu. Frodo ile Sam de peşinden gittiler. Yürüyüp nefes aldığı, etrafındaki canlı yapraklar ve çiçekler yüzünü ferahlatan aynı serin rüzgar ile kıpırdandığı halde Frodo solmayan, değişmeyen, unutulmaya yenik düşmeyen zaman ötesi bir yerde olduğunu hissediyordu. O ayrılıp yeniden dışarıdaki dünyaya çıktığında bile şairli gezgin Frodo orada güzel Lothlórien'deki çimenler üzerinde Elanor ve Nifredilliler arasında yürümeye devam edecekti. Beyaz ağaçlardan oluşan çembere girdiler. Tam o sırada da güney rüzgarı Serin Amroth üzerinde eserek dallar arasında ah etti. Frodo uzaklardaki büyük denizlerin çoktan suya karışmış sahillerdeki sesini ve soyları dünyada tükenmiş deniz kuşlarının çığlıklarını duyarak kıpırdamadan durdu. Haldir ilerlemiş yukarıdaki filete tırmanmaya başlamıştı. Frodo onu izlemeye hazırlanırken elini merdivenin yanına ağacın üzerine koydu. Daha önce hiç bu kadar ani ve kesin olarak bir ağaç kabuğunun hissini, dokusunu, onun içindeki yaşamı hissetmemişti. Odundan ve oduna dokunmaktan büyük bir haz alıyordu. Ama bu bir oduncunun ya da marangozun tattığı gibi bir haz değildi. Canlı ağacın kendisinden gelen bir hazdı. Nihayet yüksek platforma ayak bastığında Haldir elini tutarak güneye doğru döndürdü onu. "Önce bu yana bakın," dedi. Frodo baktı ve biraz ileride üzerinde bir sürü ulu ağacın olduğu bir tepe ya da yeşil kulelerden oluşan bir şehir gördü. Ağaç mıydı, kule miydi gördükleri bilemiyordu. Bütün ülkeye hükmeden o güç ve nur buradan yayılıyormuş gibi geldi ona. Aniden kuş gibi uçup o yeşil şehire konabilmek geldi içinden. Sonra doğuya baktı. Bütün Lorien topraklarının ulu nehir Anduin'in soluk parlaklığına doğru uzanışını gördü. Gözlerini nehrin öte yanına kaydırınca ışık kayboldu. Tekrar bildiği dünyaya dönmüştü. Nehrin gerisinde arazi düz ve boş, biçimsiz ve müphem ilerliyor, sonra tekrar korkutucu ve karanlık bir duvar gibi göğe tırmanıyordu. Lothlórien üzerindeki güneşin, o uzaktaki yükseklerin gölgesini aydınlatacak gücü yoktu. "Orası Güney Kuyut Ormanı'nın istihkamı," dedi Haldir. Ağaçların birbirleriyle çekiştiği, dallarının çürüyüp solduğu kara bir çam ormanına bürünmüş. Tam ortada taşlık bir tepede, düşmanın uzun vakit gizlice kendine mesken tuttuğu Dol Guldur vardır. Şimdi oraya üstelik 7 kat daha güçlü olarak yeniden yerleştiklerinden korkuyoruz. Son zamanlarda sık sık kara bir bulut çöküyor üzerine. Bu yüksek noktada karşı karşıya gelmiş olan bu iki gücü görebilirsiniz. Artık durmaksızın zihinlerini çatıştırmaktalar. Fakat ışık karanlığın ta kalbine kadar sızsa da kendi sırrı hala emniyette. Şimdilik öyle. Dönüp hızla aşağı indi. Onlar da arkasından gittiler. Tepenin eteğinde Frodo Aragorn'u buldu. Bir ağaç kadar kıpırtısız ve sessiz duruyordu. Fakat elinde minik altın rengi bir Elanor çiçeği, gözlerinde de bir ışık vardı. Güzel bir anıya dalıp gitmişti. Frodo baktı ve onun vaktiyle burada yaşanmış başka bir zamanı görmekte olduğunu anladı. Çünkü Aragorn'un yüzünden o çetin yıllar silinmişti. Sanki üzerinde ak giysiler vardı ve uzun boylu, zarif, genç bir hükümdara benziyordu.